Ayrım 18. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 227. Bayan Michon'un Junie'ye Nizeron'dan çekindiği yoktu. Köylülerin birkaç gündür içinde bulundukları kasıtlı davranışlar çok endişelendiriyordu kendisini. "Nereden anladın sen bunu peki?" Olympe Kontes'in yüzüne bakarak şöyle cevap verdi. "Hiçbir şeyden ve her şeyden. Bu kızcağız ben bir şey istediğim zaman kaplumbağa gibi hareket eder. Yerinden kıpırdatamazsınız. Ama Justin en küçük bir şey istediği zaman ok gibi fırlar yerinden. Kocamın sesini işitince bir yaprak gibi titrer. Kocama baktığı zaman göğe yükselen bir azizeye benzer ama aşktan kuşkulanmaz. Sevdiğini bilmiyor." "Zavallı çocuk," dedi Kontes safça gülümseyerek. Bayan Michaud eski hanımının gülümsemesine bir gülümsemeyle karşılık vererek konuşmasını sürdürdü. "Justin dışarıdayken Genevieve'nin yanına yaklaşamazsınız. Neler düşündüğünü sorsam Bay Rijou'dan korktuğunu söyler. Saçma sapan şeyler işte. Herkesin kendisine arzuladığını sanıyor. Oysa ki şömine borusunun iç tarafına benziyor. Justin geceleri ormanda dolaşırken çocuk benim kadar endişelidir. Pencereyi açıp kocamın atının nal seslerini dinlesem Peşina'nın gözleri ışıl ışıl yanar ve onun da benim gibi kocamın dönmesini beklediğini anlarım. Sonunda o da benim gibi Justin döndükten sonra yatar." 13 yaşında ha?" dedi Kontes. "Zavallı çocuk." "Zavallı mı?" "Yok canım. Bu çocukluk tutkusu kurtaracak onu." "Neden kurtaracak?" diye sordu Bayan de Montcornet. "Burada bütün bu yaştaki kızların başına gelecek olan şeyden. Onu yıkayıp temizledikten sonra eskisi gibi çirkin değil artık. Erkekleri etkileyen vahşi tuhaf bir havası var. O kadar değişti ki hanımefendi tanıyamayacaksın onu. Graniver'i işleten o pis meyhanecinin oğlu Nicholas, bucağın en iti, ona karşı kötü niyet besliyor. Av hayvanı gibi kovalıyor onu. Rijou gibi zengin, 3 yılda bir hizmetçi değiştiren bir adamın 12 yaşında çirkin bir kıza sarkıntılık etmesi inanılır gibi değil. Nicola Tonsar'ın Peşina'nın peşinden koştuğu kesin. Justin söyledi bunu bana. İğrenç bir şey olur bu çünkü bu memleketin insanları gerçekten hayvan gibi yaşıyor. Allah'tan Justin iki uşağımız ve ben göz kulak oluyoruz küçüğe. İçiniz rahat etsin hanımefendi. Tek başına yalnız gündüzleri dışarı çıkar. O da konşe kapısına kadar gitmek içindir. Bir tuzağa falan düşecek olsa Justin'e karşı beslediği duygu ona direnme güç ve düşüncesini verecektir. Başka bir erkeği seven her kadının nefret ettiği birisine direndiği gibi. Ben buraya onun için geldim dedi Kontes. Gelişimin senin için ne kadar yararlı olacağını bilmiyordum. Her zaman 13 yaşında olmayacak bu kız. Güzelleşecektir. Siz merak etmeyin hanımefendi dedi Olympe gülümseyerek. Ben Justin'den eminim. Ne adam, nasıl bir yürek taşıyor. Bir bilseniz generaline ne kadar derin şükran duygularıyla bağlıdır o. Her zaman mutluluğunu ona borçlu olduğunu söyler. Canını sanki savaştaymış gibi tehlikeye atar. Şimdi baba olacağını bile unutmuş durumda. Kontes'in bakışları Olympe'nin yüzünü kızarttı. Seni kaybettiğim için üzülüyordum ama şimdi mutlu olduğunu görünce hiçbir üzüntüm kalmadı dedi Kontes. Evlilikte aşk ne kadar yüce, ne kadar soylu bir şey diye sürdürdü konuşmasını. Biraz önce Peder Brosset'in önünde yüksek sesle söylemekten çekilmişti bu sözleri. Dürüst müdür bu küçük diye sordu Kontes bir düşten uyanır gibi. Benim kadar hanımefendi diye cevap verdi Mişo. Sır saklar mı? Mezar gibidir. Yediği ekmeği inkar etmez değil mi? Ah hanımefendi bana karşı bazen öyle cana yakın davranır ki melek bu kız dersiniz adeta. Gelir ellerimi öper, insanı şaşırtan şeyler söyler. Geçenlerde bir gün bana şöyle bir soru sordu. İnsan aşktan ölür mü? Niye soruyorsun bunu bana dedim. Bunun bir hastalık olup olmadığını bilmek için dedi. Böyle mi dedi diye haykırdı Kontes. Her sözünü hatırlayabilsem size daha neler söylerdim dedi Olympe. Benden çok daha fazla şey biliyor gibi. Benim yanımda senin yerine doldurabileceğine inanıyor musun? Çünkü ben yanımda bir olimpi olmadan yapamam dedi Kontes bir çeşit hüzünle gülümseyerek. Daha yapamaz hanımefendi. Çok küçük çünkü. Ama 2 yıl sonra olabilir. Zaten eğer buradan gitmesi gerekseydi haber verirdim ben size. Eğitilmesi gereken yanları var daha. Dünyadan haberi yok. Genevieve'nin dedesi Nizeron Baba öyle bir adamdır ki kafasını kesen yalan söylemez. Bir yiyecek deposunun yanı başında açlıktan ölebilir. Onun inançlarından gelen bir şey bu. Torunu da bu duygular içinde büyütmüştür. Peşine kendini size eşit sayar. Çünkü adam onu kendi deyimiyle cumhuriyetçi olarak yetiştirmiş. Purşon Baba da Muşo'yu bir zengin gibi büyütüyor. Ben bu gibi sapmalara güler geçerim. Siz belki kızarsınız. Size üstün bir şahsiyet olarak değil, iyilik yapan bir kimse olarak saygı gösteriyor. Ne yaparsınız? Kırlangıçlar gibi vahşi büyümüş. Tabii bunda anasının kanının da etkisi var. Kimmiş anası? Hanımefendi bu hikayeyi bilmezler diye cevap verdi Olimpe. Blanche Kilisesi'nin kutsal eşyalar muhafızı ihtiyar Nizero'nun tanıyanların dediklerine göre çok güzel bir delikanlı olan oğlunu büyük seferberlikte alıp götürmüşler. 1809'da bir kolorduda sıradan bir topçuymuş. Bu kolordu İlirya ve Dalmatya'dan Macaristan'a gitme emrini almış. İmparator Wagram muharebesini kazandığı takdirde Avusturya ordusunun geri çekilme yolunu kesecekmiş. Dalmatya'yı Mişo anlattı bana. O da bulunmuş orada. Yakışıklı Nizeron Zara'da Karadağlı bir kızın gönlünü çalmış. Fransız garnizondan hoşlanıyormuş bu dağ kızı. Fransız garnizonunun oradan ayrılmasından sonra yurttaşların gözünde namusu kirlenmiş sayılan genç kız artık o şehirde yaşayamazmış. Hakaret olarak Fransız karısı adı takılan Zenakropoli de topçu alayının peşinden gitmiş. Barıştan sonra Fransa'ya gelmiş. August Nizeron, Jönivye'ye gebe olan Karadağlı kızla evlenmek için izin istemiş ama kadıncağız 1810 yılının Ocak ayında Vincennes'de çocuğunu dünyaya getirdikten sonra ölmüş. Evlilik için gerekli olan evraklar birkaç gün sonra varmış. August Nizeron babasına mektup yazarak bir süt nineğiyle gelip çocuğu almasını ve onunla ilgilenmesini istemiş. Doğru da yapmış çünkü Monroe'da bir obüs parçasıyla ölmüş. Jönevi adıyla kütüye kaydedilen ve Solange'da vaftiz edilen bu küçük Dalmatyalıyı bu öyküden pek duygulanan Mademoiselle Lager koruması altına almış. Bu çocuğun kaderi herhalde Agüe sahipleri tarafından evlat edinilmek. Vaktiyle Nizeron Baba kundak takımlı şatodan almış, para yardımı da görmüş aynı zamanda. O sırada önünde bulundukları pencereden Mişo'nun dışarıdaki yarım ayı parkın içinde tekrarlayan kum döşeli geniş alanda çene çalarak gezinen Peder Brozette ve Blondie'ye yaklaştığını gördüler. ''Nerede bu kız peki?'' dedi Kontes. ''Onu görmeye heveslendirdin beni.'' Mademoiselle Gayara süt götürmek için konşe kapısına gitti. ''Şimdi gelir neredeyse. Bir saat oldu çünkü gideli. Beylerle birlikte onu karşılamaya gideyim öyleyse.'' dedi Bayan de Montcornet aşağı inerken. Kontes şemsiyesini açtı sırada Mişo yanına geldi. Generalin iki günlüğüne yolculuğa çıktığını haber verdi. ''Bay Mişo'' dedi Kontes. ''Kandırmayın beni. Önemli şeyler oluyor burada. Karınız endişeler içinde ve eğer Furşon Baba'ya benzeyenler çıkarsa bu memlekette yaşanmaz artık.'' ''Öyle olsaydı hiçbirimiz sağ kalmazdık.'' dedi Mişo gülerek. ''Çünkü bizden kurtulmak kolaydır. Köylüler ortalığı velveliye veriyor, hepsi bu. Ama sıra eyleme gelince, basit bir suçtan cinayete gelince iş, köylüler hayatı, kravasını çok seviyorlar. Olimpe kendisini korkutan şeyleri dile getirmiş size ama o bir rüyadan bile korkacak bir durumda şimdi.'' Mişo bu anda karısının koluna girmiş ve susması gerektiğini anlatmak için kolunu sıkmıştı. Bayan Mişo camın arkasında yaşlı ahçının başını görerek seslendi. ''Korneven, Juliet, biraz yürüyeceğim. Siz göz kulak olun köşke.'' Ulumaya başlayan iki dev köpek, avon kapısında garnizon mevcudunun epeyce önemli olduğunu gösterdi. Olimpiye'nin süt babası olan eski Perşeli Korneven sık ağaçlıktan çıktı ve baktı. Bu adamdaki surat gibisi ancak Perş'te görülür. Korneven mutlaka 1794 ve 1799 köylü ayaklanmalarına katılmıştı. Kontes'le birlikte herkes Gümüşlü Pınar'ı geçip Konşe kapısına çıkan orman yoluna girdi. Bayan de Montcornet, Blondie ile birlikte önden gidiyordu. Papaz, Mişo ve karısı alçak sesle bölgedeki durum hakkında hanımefendiye yapılan açıklamaları tartışıyorlardı. ''Allah'ın işidir belki de bu.'' diyordu peder. ''Eğer hanımefendi isterse tatlılıkla, iyilikle bu insanları değiştirebiliriz.'' Köşkten aşağı yukarı 600 adım ötede derenin alt tarafında Kontes, yolun üstünde kırık bir testi ve yere dökülmüş süt gördü. Köşke dönmekte olan Mişo ile karısını çağırarak ''Ne olmuş küçüğe?'' dedi. ''Testiyi düşürüp kırmış.'' dedi Emil Blonde. ''Hayır, zavallı çocuk pusuya düşürülmüş ve kovalanmış. Çünkü testi kenara atılmış.'' dedi Peder Brozet alanı inceleyerek. ''Evet, bu Peşina'nın ayak izi.'' dedi Mişo. ''Birdenbire geriye dönen ayak izleri ani bir korkunun işaretidir. Çocuk son hızıyla köşke doğru dönmüş, eve kaçmak istemiş.'' Herkes genel muhafızın parmakla gösterdiği izlerin peşindeydi. Mişo izlere bakarak yürüdü, kırık testiden 100 adım uzakta yolun ortasında durdu. Peşinden ayak izleri orada bitiyordu. ''Buradan avona doğru sapmış.'' dedi Mişo. ''Belki köşk yolunu kesmişlerdi.'' ''Ama çocuk gideli bir saati aştı.'' diye bağırdı Bayan Mişo. Bütün yüzlerde aynı korku belirdi. Rahip yolun durumunu inceleyerek köşke doğru koştu. O sırada aynı düşünceye kapılan Mişo, Konşe'ye doğru gitti. Gümüşlü Pınar yönünden ayak izlerinin bittiği yerden yolun ortasına doğru ilerledi. Ayak izleri orada da bir yerde bitiyordu. Parmağıyla o noktayı göstererek "Allah Allah" dedi. "Burada düşmüş bakın." Gerçekten de herkes yolun kumları üstünde yerde yatan bir bedenin izlerini gördü. "Ormana giden izler el örgüsü tabanlı ayakkabı izleri," dedi Raip. "Bunlar kadın ayağı," dedi Kontes. "Oysa orada testinin kırıldığı yerdeki ayak izleri bir erkeğe aitti," diye ekledi Mişo. "İki ayrı ayak izi görmüyorum ben," dedi kadın ayağının bıraktığı izleri ormana kadar süren Raip. "Mutlaka kaldırıp ormana götürmüşlerdir," diye bağırdı Mişo. "Eğer bu bir kadın ayak izi ise anlaşılır şey değil," dedi Blonde. "O Nikolas canavarının şakasıdır bu," dedi Mişo. "Birkaç gündür peşineyi gözleyip duruyor. Bu sabah 2 saat Avon Köprüsü'nün altında bekledim aşağılık herifi suçüstü yakalamak için. Belki de bir kadın kendisine yardım etmiştir." "İğrenç bir şey bu," dedi ki Kontes. "Şaka yaptıklarını sanıyor onlar," dedi peder acı ve hüzünlü bir sesle. "Peşine yakalatmaz kendisini," dedi genel muhafız. "Avon'u yüzerek geçer o gerekirse. Ben bir ırmağın kıyılarına bakayım. Sen köşke dön olimpiciğim. Ve siz baylar ve hanımefendi yol üstünde Konşe'ye doğru gidin." "Ne biçim ülke burası böyle," dedi Kontes. "Her yerde böyle haytalar bulunur," dedi Blonde. "Peder efendi, bu kızı Rüjun'un pençesinden kurtarmış oldum doğru mudur?" diye sordu Bayan de Montcornet. "Şatoyu alıp koruyacağınız 15 yaşından küçük bütün kızlar o canavarın pençesinden kurtarılmış olur," diye cevap verdi Peder Brozet. "Bu körpe çocuğu evine almaya çalışmaktan amacı hem çapkınlık yapmak hem de öç almaktır. Ben Niziran babayı kilisede işe alınca Rüjun'un niyetlerini anlatabildim ona. Adamcağızda selefim olan amcasının yaptığı kötülüğü tamir edeceğinden söz edermiş. Eski belediye başkanı bu yaptığımı hazmedemiyor bir türlü. Kini de artmıştır bu yüzden bana karşı. Niziran baba Jönevi'ye bir şey olursa kendisini öldüreceğini resmen söylemiş. Rüjun'a ve çocuğun onurunu zedeleyebilecek herhangi bir şeyden de onu sorumlu tutacağını bildirmiş. Nicolas Tonsar'ın da çocuğun peşine düşmesi, bu her şeyi yapabileceğini sağan adamın şeytanca numarası olabilir bana sorarsanız. Peki bu adam adaletten korkmaz mı?" dedi Blonde. "Bir kere savcının kayınpederidir." Peder kısa bir sessizlikten sonra konuşmasını sürdürdü. "Sonra bölge polisinin ve savcılığın bu adamlara karşı ne kadar umursamaz bir tavır içinde olduklarını tasavvur edemezsiniz. Köylüler çiftlikleri yakmasınlar, adam öldürmesinler, zehirlemesinler, vergileri ödesinler de aralarında ne yaparlarsa yapsınlar. Kimse karışmaz onlara ve köylülerin dinsel ilkeleri olmadığından korkunç şeyler olup biter. Avon havzasının öte yanında çalışamaz durumda olan yaşlıların evde kalmaktan ödüleri patlar. Çünkü çalışmazlarsa yemek vermezler. Ayakları tuttuğu sürece tarlaya giderler. Yatarlarsa açlıktan öleceklerini çok iyi bilirler. Sulh yargıcı Bay Sarkus diyor ki, bütün suçlular adalete teslim edilse mahkeme masrafları yüzünden devlet iflas eder diyor. Ya meseleyi çok iyi görmüş bu adliyeci diye bağırdı Blonde. Peder konuşmasını şöyle sürdürdü. İnanınız ki bu vadinin durumunu, özellikle bu ilçenin halini Monseigneur çok iyi biliyordu. Bu kadar kötülüğe yalnızca din çare bulabilir. Bana sorarsanız yasa bu değiştirilmiş biçimiyle güçsüzdür. Ormandan yükselen çığlıklar pederin sözünü kesti ve Kontes, Emil'le pederin arkasından cesaretle sesin geldiği yöne doğru dalıp koşmaya başladı. 18. ayrımın sonu sayfa 236.